7. Ayrım Müziğe İlk Adımlar Oyuncak Enstrümanlar Sayfa 51 İlkokul 1. sınıfı pek iyi ile bitirince annem hediye olarak bana bir ksilofon, Kerim'e piyano aldı. Tabi bunlar oyuncak müzik aletleriydi. Kerim'in piyanosunun sadece 8 beyaz tuşu vardı. Siyah tuşları ise hiç yoktu. İşte bizim müzik hikayemiz böylece yazılmaya başladı. O kadar hoşumuza gitmişti ki bu armağanlar bayram çocukları gibi o gece enstrümanlarımız başımızın ucunda uyumuştuk. Yaz tatili boyunca da elimizden düşürmedik onları. Önce radyoda duyduğumuz reklam müziklerini çalmaya başladık. Nota bilmediğimiz halde aynı melodileri çıkartmamız annemin çok hoşuna gitmiş, çocuklarına doğru armağanlar aldığını anlamıştı. Akordeon dersleri. Devam ettiğimiz Cengiz Topel İlkokulu'nda bir başka sınıfın öğretmeni kendi öğrencilerine akordeon çalmayı öğretiyordu. Resmi bayramlarda yapılan törenlerde Mustafa öğretmenin öğrencileri toplu halde akordeonlarıyla marşlar çalıp söylerlerdi. Biz de hayranlıkla onları dinlerdik. Yeterince iyi göremediğimiz için yakınlarına giderek kırmızılı mavili akordeonlara, onların beyaz ve siyah tuşlarına biraz da imrenerek bakar dururduk. Eve dönünce de okula yemek götürmek için kullandığımız sefer taslarını akordeon yerine koyardık. Kapağını açıp kapatıp sesini de taklit ederek sözde akordeon çalardık. Üçüncü sınıfa gelinceye kadar akordeon çalanları dinlemekle yetinmek zorundaydık. Çünkü Mustafa öğretmen okuldaki diğer çocuklar için o sınıftan itibaren kurs açıyordu. Nihayet üçüncü sınıfa geçtik. Annem İstanbul'a inip düşlerimizdeki kırmızı akordeonları aldı. O akşamı hiç unutamam. Ne mutlu olmuştuk. Saatlerce çaldık durduk. Gece de sevinçten uyuyamadık. Hemen okulda akordeon dersine yazıldık. Kursu hiç aksatmamaya çalışarak bitirdik. Yıl sonunda günün sevilen şarkılarını kulaktan çıkartıp sınıfa vermek üzere öğretmenimize notalarını yazdıracak düzeye gelmiştik. Akordeonu org izledi. Ortaokulda mandolin ve flüt çalmayı öğrendik. Selim mandolinden hiç vazgeçmedi. Ülkemizde ne yazık ki sadece bir okul çalgısı olarak görülen bu enstrümanı profesyonelce kullandı. Türkiye'nin sayılı mandolinistlerinden biri oldu. Benim düşlerimi süsleyen enstrümansa gitardı. Ortaokulu bitirdiğim yaz bana gitar alındı. Gitar çalmak ve şarkı söylemek en büyük hayallerimden biriydi. Önce okuldaki öğretmenim yardım etti, sonra da Ziya Aydıntan'ın gitar tekniklerini anlattığı kitabından çalışmaya devam ettim. Gözlerimin görme yetisi azaldıkça bu mürekkep yazılı notaları okuyamaz oldum. 3 yıl sonra artık normal yazılı notanın yerine yurt dışından getirttiğim Braille notaları kullanmaya başladım. Radyodan yıllardır dinleyip de çalamadığım İspanyol besteci Isaac Albeniz'in ünlü gitar parçası Asturias'ın kabartma notalarının İngiltere'den postayla bana ulaştığı günün gecesinde heyecandan gözüme uyku girmedi. Sabaha kadar yatağın içinde oturup ellerim kabartma notaların üzerinde gitarla defalarca Asturias'ı çaldım. Odadan dışarıya ses gitmemesi için yorganı başıma çekmiştim. Yaşamımda müzikle ilgili hiçbir zaman unutamayacağım 3 önemli an vardır. Oyuncak piyanomun ve akordeonumun alındığı günler ve kabartma notalarla geçen o ilk gece. Keman çalma rüyam gerçek oluyor. Sayfa 53. O yıllar müzik yaşamımızın dönüm noktalarıydı. Çocukluktan gençliğe adım attığımız coşku dolu, her şeyi yapabilme sevdasıyla yanıp tutuştuğumuz yıllar. Kerim gitarına kavuşmuştu. Lisenin bittiği yıl bana da hayalim olan keman armağan olarak geldi. Dedelerimizi hiç tanımadığımızdan onların yerine koyduğumuz akrabamız askeri öğretmen Hilmi Dede almıştı bu güzel armağanı. O ana dek radyodan hayranlıkla dinlediğim, sesine adeta aşık olduğum keman ellerimdeydi. İlk kez gerçek bir kemana dokunuyordum. Bir süre sonra emekli bir orkestra üyesi, yazar ve çevirmen, o mütercim tanımını daha çok yeğlerdi, olan sevgili keman hocam Semahattin Cem Kerestecioğlu ile tanıştık ve keman çalışmaya başladık. Semahattin Bey ünlü tango bestekarlarımızdan Necip Celal'in sağlığında en yakın arkadaşı olmuştu. Necip Celal 18'indeyken gözlerini kaybetmişti. Erken bir yaşta da kanserden vefat etmişti. Son günlerinde hasta yatağında bestelediği Obua konçertosunun notalarını Semahattin Bey'e yazdırmıştı. Benim ve Kerim'in Semahattin Bey'le dostluğumuz belki biraz da bu eski hatıranın etkisiyle çok çabuk gelişti. Hocamız bizi çok seviyordu. Aramızda bir büyük baba torun ilişkisi kurulmuştu. Semahattin Bey ilerlemiş yaşına rağmen Ataköy'deki evinden bizim evin olduğu Bakırköy'e kadar yürüyerek geliyordu. Her hafta bazen bir, bazen iki defa bu uzun yolu kat ediyordu. Derslerde yalnızca keman çalışmıyorduk. Hocamız bize gazetelerden seçtiği makaleleri, kendi yaptığı ama yayımlanmamış olan Arsène Lupin çevirilerini okuyordu. Dilin doğru kullanılması konusunda hassas olan hocamız, akıcı ve güzel İstanbul Türkçesini bozanlara çok kızıyordu. O, sevgili dostu Burhan Felek gibi dilin yenileştirme çabalarını Türkçenin zenginliğinin kaybı olarak görüyordu. Semahattin Bey bize orkestra anılarını unutulmaz şef ve solistlerle verdikleri konserleri anlatırdı. Bazen de radyoda çalan bir eseri birlikte dinleyip icra edilen konçerto ya da sonat hakkında kritikler yapardık. Semahattin Bey televizyondan çok radyoyu tercih ederdi. Bir şeyi dinleyerek algılarsanız hayal gücünüzü daha çok çalıştırırsınız. Gördüğünüz şey hakkında bunu yapmak pek mümkün olamaz diyordu. Zaman zaman birlikte radyo tiyatrosu dinliyorduk. Beraber hala özlemle andığımız uzun, eğitici ve keyifli saatler geçirdik. Bu güzel dostluk Semahattin Cem'in 1994 yılındaki vefatına kadar aralıksız devam etti. Bize yadsınamaz bir kültür mirası aktarımında bulunan üstadı burada saygıyla anıyoruz. Üniversite yıllarında müzik, sayfa 54. Üniversite yıllarında özellikle master ve doktora yaparken bir yandan da Serdar Öztürk yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Çok Sesli Korosu'nda kolist olarak yer aldık. Grup Dinlenci adıyla bir topluluk kurup konserlerde kendi bestelerimizi seslendirdik. Avukatlık stajına başladığımız sıralarda hızımızı alamayıp bir de konservatuvar sınavlarına girmeye karar verdik. Katılım çok, alınacak öğrenci sayısı sınırlı olduğundan bu sınavlar her adayı için zorlu geçerdi. Ama artık dönmek yoktu. Madem biz ciddi müzik yapıyorduk ve bunu daha da ilerletmek istiyorduk, o zaman konservatuvar şarttı. Müzik bilgilerimizi köklü bir eğitim kurumunda pekiştirmek ve geliştirmek amacındaydık. Aslında ortaokul yıllarında da konservatuvara gitmek istemiş, görmeden notayı takip edemeyeceğimiz ileri sürülerek vazgeçirilmiştik. Gerçekte o zaman yeterli birikimimiz de yoktu. Oysa ki şimdiki durum çok farklıydı. Kabartma notaları biliyorduk, çeşitli enstrümanlar çalıyorduk, üniversite korosuna devam ediyorduk. Üstelik Timur Selçuk'un dershanesinde Timur Hoca'dan klasik armoni dersleri alıyorduk. Müzik kulağımız iyice gelişmişti. Tüm bu birikimler sınavda meyvesini verdi. Şan sınavında piyano başındaki hoca bir ses, iki ses, üç ses derken bizim sınırlarımızı zorlamak için aynı anda piyanoda beş sesi birden bastı ve duymamızı istedi. Özellikle armoniye meraklı olan ve gitar çalan Kerim aynı anda basılan beş sesi de nota isimleriyle beraber doğru olarak verince sınav kurulunun kararı kesinleşti. İki görmeyen öğrenci konservatuara alınmıştı. Bu bizim için bir zaferdi, çok çok önemliydi. Daha önceleri görmeyenlerin konservatuara kabul edilmeleri hep sorun olmuştu. Biz de ortaokul sıralarında istediğimiz halde sınavına bile giremezken bu kez donanımımız sayesinde gümbür gümbür konservatuara giriyorduk. Sonraki yıllarda da bu sorun gündeme gelecekti. Yeteneği olan bir insanın eğitim hakkı nasıl kısıtlanabilir? Bunu anlamak çok zor. Ona mutlaka şans verilmelidir. Okulda gerekli altyapı olmasa bile öğrenci kendi ek çabasıyla verilen eğitimi alabilme olanağına sahiptir. Nitekim bizde de durum böyle gelişti. Konservatuara girdikten sonra 3 yıl sürecek zorlu bir batı şan ve solfej eğitimi başladı. Etüt parçalarını ve opera aryalarını arkadaşlarımıza okutup iğneyle kuyu kazarcasına nota nota hece hece kabartma yazıya geçirerek çalışıp ezberliyorduk. Diğer öğrencilerden geri kalmadan eğitimimizi tamamlamak için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Solfej kitaplarımızı da kabartma yazıyla kendi kendimize yazdık. Ama hepsine değerdi. Sonuçta bölümümüzü başarıyla bitirip sertifikalarımızı aldık. Şan hocalarımız İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Melek Çeliktaş ve konservatuvar bölüm başkanlarından Çiçek Kurra'ydı. Solfej derslerine Ergen Korkmaz giriyordu. Ergen Bey aynı zamanda konservatuvar müdürüydü ve bizim okula alınmamız sırasında yönetici olarak çağdaş bir yaklaşım sergilemişti. İlk iki yıl Melek Hoca'nın şan sınıfındaydık. Melek Çeliktaş güçlü soprano sesiyle iyi bir opera yorumcusu olduğu için başarılı bir eğitmendi de. Öğrencilerini evlatları gibi severdi. Zaman zaman getirdiği elmaları ya da pastaları onlara ikram ederdi. Sınıfta hepimiz yerlerdeki minderlere oturur, o anda çalışma yapan öğrenciyi dinlerdik. Sınıf denince büyük bir salon aklınıza gelmesin. Branş dersleri teke tek yapıldığı için zaten buna gerek yoktu. Bu iş için küçük odalar kullanılıyordu. Sırası gelen öğrenci piyanonun başına geçer, önce sesini açmak için şan etütleri yapardı. Hoca piyanodan gitgide daha tiz notalara basarak öğrenciden verdiği sesleri şan tekniğiyle çıkartmasını isterdi. En az 10 dakika bu ses ısıtma çalışmasıyla geçerdi. Sonra parçalara ve aryalara geçirirdi. Sıramızı beklerken çalışan öğrenciyi ve hocanın uyarılarını dinlemek çok yararlı oluyordu. Bu da dersin bir parçasıydı aslında. Bizim sınıfta Hande isminde koloratür soprano bir arkadaşımız vardı. Değişik bir sese sahipti. Onu dinlemek çok zevkliydi. Şimdi Hollanda'da çalışmalarını sürdürüyor. Ders sırasında yan odalardan yükselen enstrüman seslerini de duyardık. Bazen bir keman, Bach'ın bir konçertosundan bölümler çalar ve dinleyeni bambaşka dünyalara götürürdü. İnsanın içinden sonsuza kadar o keman sesinin arkasından gitmek gelirdi. Arkadaşlarımızdan Ferhat Göçer hem tıp eğitimi görüyor hem de konservatuara devam ediyordu. İçi dışı bir, çok doğal bir insandı. Her vesileyle şarkı söylerdi. Odalara sığmayan gür, tenor bir sesi vardı. Geçen yıllar içinde Ferhat hem başarılı bir doktor hem de güzel sesini zevkle dinlediğimiz günümüzün ünlü yorumcularından biri oldu. Üçüncü ve son yıl sınıfına geçtiğimiz Çiçek Hoca, Melek Hoca kadar ayrıntıya inmez, şarkının bütün olarak güzel söylenmesine çok dikkat ederdi. İyi düzeyde piyano çaldığı için öğrencilerine kendisi eşlik ederdi. Onun sınıfındayken üniversite korosunda ve grubumuz Dinlence'de birlikte çalıştığımız Nazım Kerkez ve Selim Yılmaz'la yeniden buluşmuş olduk. Selim şimdi Antalya Operası'nda, Nazım'sa Grup Turkuaz'ın gitaristi ve aranjörü. Konservatuarda genellikle dönem sonuna doğru öğrencilerin o yılki çalışmalarını sergiledikleri kafe konserler olurdu. Bu adın verilmesinin nedeni verilen aralarda dinleyicilere kahve ikram edilmesiydi. Bizim için ne büyük heyecandı o konserlere hazırlanmak. Hiç unutmam, bir defasında böyle bir dinletide hocamızın ricasıyla bize piyanoda eşlik etmek üzere ünlü opera bestecilerimizden Selman Ada gelmişti. Birkaç prova sonrasında sahneye çıktık. Konserde Schubert'in bir eserini okurken Kerim'in sesinin heyecandan titrediğini anımsıyorum. Çok hoş günlerdi. Timur Selçuk'la 3 yıl. Sayfa 57. Timur Selçuk'u çocukluğumuzda bir plakla tanımıştık. Bir yüzünde İspanyol meyhanesi, diğerinde beyaz güvercin şarkıları olan bir plak. Münir Nurettin Selçuk gibi bir üstadın oğlu olma onurunu kendi ciddi müzik çalışmalarıyla daha da ötelere taşımıştı. Konservatuara devam ettiğimiz günlerde Taksim Sıra Serviler'deki Çağdaş Müzik Dershanesi'nde Timur Hoca'nın armoni dersleri verdiğini duyunca hiç tereddüt etmedim. Armoniyi, yani çok sesli müzik yazmanın temel kurallarını mutlaka öğrenmek istiyordum. Matematiksel yönü yüksek olan, şifre çözmeyi andıran uğraşılar her zaman ilgimi çekmişti. Kabartma notayı da böyle bir merakla adım adım öğrenmiştim. Selim bu tür konularda benim kadar hevesli değildi ama onu da peşimden sürükledim ve bir akşam üzeri dershaneye gittik. Timur Hoca bizi pozitif bir yaklaşımla karşıladı. Konservatuarlarda sık görülen körlük nedeniyle eğitime kabul edilmeme durumunu yaşamadık burada. Timur Hoca armoni derslerini bizzat kendisi veriyordu. Tahtada elinde tebeşir, akor dizilerini yazıyor, öğrencileri kaldırıp örnekleri onlara çözdürüyor, sonra da kendisi piyano başına geçip seslendiriyordu. Dersleri teybe kaydediyor, notlar alıyordum. Evde bunları kabartma yazıya geçiriyordum. Timur Hoca'nın da benim gibi midesiyle sorunu vardı sanırım. Arada sırada derste elma yiyerek dolaşırdı. Arkadaşlar bunu onun biraz sinirli olan yapısına bağlardı. Ben onun sınıftaki yarı teatral ve esprili üslubunu, öğrencilerine hoş lakaplar takarak hitap etmesini çok severdim. Plaklarda sesini dinlediğimiz, Türk müziğiyle modern çok sesli teknikleri birleştirdiği için sevgi ve saygı duyduğumuz Timur Selçuk'la birlikte ders yapmak gerçekten bir keyifti. Onunla güzel bir iletişimimiz oldu. Öğrendiklerimle yazdığım çok sesli beste denemelerimi evde teybe kaydedip dershanede ona dinlettiğimde olumlu tepkiler alırdım. Bu serüven 3 yıl sürdü ama Selim son yılda dersi bıraktı ve ben tek başıma gidip gelmek durumunda kaldım. O güzel günlerden hayatımıza giren sevgili arkadaşım Mutlu Yuluğu anmak isterim burada. O da bizim gibi hem müzisyen hem hukukçuydu. Sözlerini yazıp bestelediği şarkılarını güzel sesiyle kendisi söylüyordu. Eserlerini daha bilinçli olarak armonize edebilmek için Timur Hoca'nın kursuna geliyordu. Aynı sınıftaydık. Mutlu yıllar sonra herhangi bir engeli olmamasına karşın görmeyen arkadaşlarımızla kuracağımız çok sesli koroya girecekti. Soprano grubunda sağlam bir kadın sesi olarak yerini aldığı gibi notaları okuyup deşifre ederek topluluğumuzun çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktı. Mutlu kendi şarkılarından oluşan bir kaset çıkardı. Bizim bazı solo konserlerimize de katıldı. Bir süre sonra müzik ikinci mesleğimiz haline geldi. Hobi olmaktan çoktan çıkmıştı zaten. Kabare, Paprika, Barometre ve İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Lokali gibi saygın mekanlarda profesyonel olarak yıllarca canlı müzik yaptık.
Beni yaktın aygız aygız ataşan, beni yaktın aygız aygız ataşan.